Ayrım 3. İran Mektupları, Montesquieu, sayfa 23. 11. Mektup, Özbek'ten İsfahan'daki Mirza'ya. Kendi aklını bir kenara koyup benimkiyle hareket ediyorsun. Seni aydınlatabileceğimi zannedip bana düşüncemi soruyorsun. Dostum Mirza, benim hakkımda edindiğin iyi niyetten daha fazla benim ruhumu okşayan bir şey var ki, o da bu iyi niyeti kazandıran senin dostluğundur. Bana önerdiğin şeyleri yerine getirmek için oldukça soyut düşüncelerden yola çıkmak zorunda olduğuma inanmıyorum. Bazı gerçekler var ki onlara ikna olmak yetmez. Aynı zamanda hissetmek de gerek bu gerçekleri. Ahlaki gerçekler işte bu türdendir. Belki de şu anlatacağım hikaye bir felsefeden daha fazla seni etkileyecektir. Tarihçilerin dediğine göre, bir zamanlar Arabistan'da insanlardan ziyade hayvanlara benzeyen eski troglolitlerden gelme troglodit isminde küçük bir halk varmış. Bu insanlar hiç de çirkin değillermiş. Ayılar gibi kıllı da değillermiş. Hiç hırıldamıyorlarmış. İki gözleri varmış fakat öyle yaramaz ve kabaymışlar ki aralarında hiçbir dürüstlük ve adalet prensibi yokmuş. Bu kötü insanların huylarını düzeltmek istediği için onlara oldukça sert davranan yabancı bir kralları varmış. Fakat komplo kurup kralı öldürmüşler ve bütün krallık ailesinin de kökünü kazımışlar. Darbe yapıldıktan sonra hükümeti seçmek için bir araya gelmişler ve büyük anlaşmazlıklardan sonra görevlileri seçmişler. Çekilmez buldukları bu görevlileri de çok geçmeden katletmişler. Bir kez daha boyunduruktan kurtulan bu halk artık sadece kendi yabani kurallarını tanımışlar. Bütün yurttaşlar artık kimseye itaat etmeyeceklerine, başkalarının menfaatlerini hiçe sayarak her biri sadece kendi menfaatini koruyacağına yemin etmiş. Oy birliğiyle alınan bu karar bütün yurttaşların koltuğunu kabartmış. Bu insanlar şöyle diyormuş: "Hiç umurumda olmayan insanlar için kendimi niye yıpratayım? Sadece kendimi düşünerek mutlu yaşayacağım. Başkalarının mutlu olmasının bana ne yararı olur ki? Yeter ki elimden gelsin, bütün ihtiyaçlarımı karşılayacağım ve diğer bütün trogloditlerin yokluk içinde olmalarını hiç de aldırmam." Toprağa ekme zamanıydı. Herkes şöyle diyordu: "Sadece beslenmem için gerekli olan buğdayı elde etmek için tarlamı süreceğim. Fazlası işime yaramaz. Başka hiçbir şey için zahmete girmeme değmez." Bu küçük krallığın toprakları aynı özellikte değildi. Bazısı çoraktı, diğerleri dağlık yerdeydi ve birçok ırmağın suladığı kimi topraklar ise aşağıda düz arazideydi. O yıl o kadar büyük bir kuraklık oldu ki, yüksek yerlerdeki topraklar tamamen yok olurken sulak topraklar oldukça verimli hale geldi. Kendileriyle ürünü paylaşmayı reddeden verimli toprak sahiplerinin duyarsızlığı yüzünden dağlık yerlerde yaşayanların hemen hemen hepsi açlıktan telef oldu. Sonraki yıl çok yağmur yağdı. Yüksekteki topraklar oldukça verimli olurken aşağıdaki topraklar sular altında kaldı. Bu kez halkın daha önce müreffeh olan diğer yarısı kıtlıktan yakındı ve karşılarında en az kendileri kadar acımasız insanları buldu. Halktan birinin çok güzel bir karısı vardı. Komşusu bu kadına aşık oldu ve onu kaçırdı. Büyük bir kavga çıktı ve nice küfür ve dalaşmalardan sonra Cumhuriyet döneminde sözü dinlenilen bir trogloditin kararını uyma konusunda anlaştılar. Ona giderek bu meseleyi açtılar. Adam onlara şöyle dedi: "Bu kadın ha sana ha diğerine ait olmuş, bana ne? Sürülecek tarlam beni bekliyor. Kendi işimi gücümü ihmal edip sizin sorunlarınızı giderecek ve işlerinizle ilgilenecek değilim ya. Sizden beni rahat bırakmanızı ve anlaşmazlıklarınızla beni artık rahatsız etmemenizi rica ederim." Onları orada bırakarak toprağıyla uğraşmaya gitti. Kadını kaçıran adam daha güçlü olduğu için bu kadını geri vermektense ölmeye yemin etti. Ve eşi kaçırılan kişi komşusunun haksızlığı ve hakimin duyarsızlığı karşısında ümitsizliğe kapılıp oradan geri dönüyordu ki çeşmeden gelen genç ve güzel bir kadınla yolda karşılaştı. Artık karısı da yoktu. Bu kadın hoşuna gitti. Kadının kendi felaketine duyarsız kalan hakimin karısı olduğunu öğrendiğinde ondan daha da çok hoşlandı. Onu kaçırdı ve evine götürdü. Adamın birinin özenle baktığı verimli bir tarlası varmış. Komşularından ikisi bir araya gelip onu evinden kovmuş ve tarlasını işgal etmişler. Bu tarlayı kendilerinden almak isteyenlere karşı birlik oluşturup aylarca ayakta dimdik kalmışlar. Fakat bu iki kişiden biri tek başına sahip olabileceği şeyi paylaşmaktan sıkılmış olmalı ki diğerini öldürür ve tarlanın tek sahibi kendisi olur. Bu saltanat fazla sürmez. Başka iki troglodit ona saldırırlar. Savunmada çok güçsüz düşer ve katledilir. Neredeyse çıplak olan bir troglodit satılık günü gördü ve fiyatını sordu. Satıcı kendi kendine şöyle der: "Yünüme karşılık iki ölçek buğday alabilecek para isteyebilirim. Fakat yünü 4 kat daha pahalıya satarsam 8 ölçek buğday alabilirim." Müşterinin istenilen fiyatı vermekten başka yapacak bir şeyi yoktu. "Keyfim yerine geldi, şimdi buğdayım olacak," dedi satıcı. Müşteri ise bunun üzerine şöyle der: "Ne diyorsunuz siz? Buğdaya mı ihtiyacınız var? Bende satılık buğday var. Belki fiyatı duyunca çok şaşıracaksınız. Çünkü bildiğiniz gibi buğday çok pahalı ve memleketin her yerinde kıtlık var. Bana paramı geri verin, size 1 ölçek buğday vereyim. Çünkü buğdayımı başka şekilde evden çıkarmak istemiyorum. Bunu kabul etmelisiniz, çünkü açlıktan kırılacak haliniz yok ya." Bu ara ülkeyi korkunç bir hastalık sarmıştı. Komşu ülkeden mahir bir doktor geldi ve hastalığa tam zamanında müdahale etti ki kendisine başvuranların hepsi iyileşti. Hastalık yok olunca doktor tedavi ettiği insanlardan parasını istemeye gitti. Fakat eli boş döndü. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra bitkin bir şekilde ülkesine ulaştı. Fakat kısa bir süre sonra aynı hastalığın yeniden hortladığını ve bu kez nankör ülkeyi görülmemiş şekilde yıkıp geçirdiğini öğrendi. Gelmesini beklemeyip bu kez insanlar onun ayağına kadar gittiler. Doktor onlara şöyle dedi: "Adaletten bir haber insanlar, defolun. Tedavi ettirmek istediğiniz şu anki hastalığınızdan daha ölümcül bir zehiri ruhunuzda taşımaktasınız. Siz yeryüzünün hiçbir yerinde bulunmaya layık değilsiniz. Çünkü sizde insanlık namına hiçbir şey yok ve dürüstlük kurallarından da bir habersiniz. Sizi cezalandıran tanrıların haklı gazabına karşı çıkıp sizi tedavi etmeye gelirsem onlara karşı günah işleyeceğime inanıyorum." Erzurum, 3 Cemaziyül Ahır Ağustos 1711. 12. Mektup, Özbek'ten aynı kişiye. Trogloditlerin kendi pis huyları yüzünden nasıl yok olduklarını ve adaletsizliklerinin kurbanı olduklarını gördün ya dostum Mirza. O kadar aile arasından sadece 2 tanesi ülkenin başına gelen felaketlerden kurtuldu. Bu ülkede insanlara nasıl davranılacağını bilen, adaletten haberdar ve erdemi seven bir benzeri daha olmayan 2 adam vardı. Diğerleri birbirlerine nasıl ahlak bozukluğuyla bağlıydılarsa, bunlar da birbirine iyilikle öylesine bağlıydılar ve umumi perişanlığı görüp bu olay karşısında merhametten başka bir şey duymuyorlardı. Bu yeni birliğin varoluş nedeniydi. Ortak menfaat için el birliğiyle çalışırlardı. Tatlı ve müşfik bir dostluğun ortaya çıkarabileceği farklılıklardan başka hiçbir anlaşmazlıkları yoktu. Ve iğrenç hemşehrilerinden uzakta, ülkenin en ücra köşesinde bir yerde mutlu ve sakin bir yaşam sürüyorlardı. Bu erdemli insanların ekip biçtiği toprak onları mahcup etmeyip yeterli ürünü veriyordu. Bu insanlar karılarını seviyorlardı ve onlar tarafından da candan seviliyorlardı. Çocuklarını yetiştirmek için çok özen gösteriyorlardı. Hem şehirlerinin başına gelen felaketleri durmadan onlara anlatıyorlar ve bu acıklı örneği gözlerinin önüne seriyorlardı. Bireysel menfaatlerinin devamlı olarak ortak menfaatte bulunduğunu, sürüden ayrılanı kurdun kapacağını, erdemin nefsimize ağır gelen bir şey olmadığını, erdemli olmanın çok da zor olmadığını ve başkalarına karşı adil olmakla kendimize iyilik etmiş olacağımızı onlara özellikle hissettirmeye çalışıyorlardı. Erdemli babaların kendilerine benzeyen çocuklara sahip olduklarındaki tesellisiyle avundular. Gözlerinin önünde yetişen genç nesil mutlu evliliklerle büyüdü ve bu insanların sayıları da arttı. Birlik beraberlik her zamanki gibi sürdü ve nüfusun artması erdemden hiçbir şey eksiltmeyip Tersine erdemli hareketler toplumda yayıldıkça insanlar ona daha çok sahiplendiler. Bu trogloditlerin mutluluğunu kelimelerle ifade etmeye kimin gücü yeter ki? Böylesine dürüst bir halk, tanrıların da taltifini kazanmış olmalıydı. Bu insanlar, tanrıları ilk tanıdıkları andan itibaren onlardan korkmayı öğrenmişler ve böylece de din, doğanın insanlara verdiği sert karakterleri yumuşatmayı başarmıştır. Trogloditler, tanrıların onuruna bayramlar düzenlediler. Çiçeklerle bezenmiş genç kızlar ve delikanlılar, kır müziği eşliğinde danslarıyla bu bayramları kutlarlardı. Daha sonra sadelik ve sevincin at başı gittiği şölenler yapılırdı. İşte bu bir araya gelmelerde tabiat ana bütün saflığıyla yüzünü gösterirdi. Orada insanlar birbirlerine yüreklerini açmayı ve sevgilerini iletmeyi öğrendi. Ve yine orada edepli bakire kızlar yüzleri kızararak aşklarını dile getirip babalarının rızasını alırlardı ki müşfik anneler de bu itirafların ilerisini görerek mutlu ve tatlı izdivaçları neşeyle karşılarlardı. Bu insanlar tanrıların lütfunu kazanmak için tapınağa gidiyordu. Yoksa amaçları zenginlik ve bolluk değildi. Mutlu trogloditler için bu tip istekler iğrenç şeylerdi. Bunları yurttaşları için diliyorlardı. Tapınaklara gitmelerinin tek gayesi babalarına sağlık, kardeşler arası birlik beraberlik, karılarından sevgi ve çocuklarından itaat beklemekti. Kızlar yüreklerindekini boşaltmak ve kendilerine eş olacak bir trogloditi mutlu edebilme gücü dilemek için geliyorlardı tapınağa. Akşamları sürüler otlakları terk ettiğinde ve yorgun camızlar da kanıyı çektiğinde mütevazi bir yemekte bir araya geliyorlar. İlk trogloditlerin adaletsizliklerini, yeni milletin henüz elde edilmiş erdemini ve saadetini dile getiriyorlardı. Tanrıların azametini, kendilerine dua eden insanlara bahşettikleri lütuflarını ve kendilerinden korkmayanlara karşı olan kaçınılmaz kızgınlıklarını anıyorlardı. Daha sonra kır hayatının zevklerini ve masumluğun hüküm sürdüğü toplumun mutluluğunu betimliyorlardı. Bütün bunların sonunda da uğraşların ve üzüntülerin bozamadığı uykuya dalıveriyorlardı. İhtiyaçlarından fazlasını istemeyen bu insanların isteğini de doğa karşılıyormuş. Bu ülkede açgözlülüğün ne olduğu bilinmiyordu. Veren elin kendini daha karlı saydığı bu ülkede insanlar hediyeleşirlerdi. Troglodit halkı kendini tek bir aile olarak görüyordu. Sürüler hemen hemen her zaman birbirine karışmıştı. Sürüleri paylaşmak bu insanların çoğu kez kaçındıkları tek zahmetti. Erzurum, 6 Cemazi'ül Ahır 1711. 13. Mektup, Özbek'ten aynı kişiye. Trogloditlerin erdeminden yeterince sana söz etmedim. Bir gün onlardan biri şöyle diyordu. Babam tarlasını yarın sürmek zorunda. Babamdan 2 saat önce kalkacağım ve tarlaya gittiğinde oranın tamamen sürülmüş olduğunu görecek. Bir başka birisi kendi kendine şöyle diyordu. Bana öyle geliyor ki kız kardeşim akrabamızdan genç bir trogloditi seviyor. Bundan babama söz etmeliyim ve bu evliliğin yapılmasına karar verdirmeliyim. Hırsızların sürüsünü çaldığını öğrenen bir başkası da şöyle der. Çok sinirlendim. Çünkü sürümün içinde tanrılara adamak istediğim bembeyaz bir düve vardı. Diğer birinin de şöyle dediği işitilir. Tanrılara şükretmek için tapınağa gitmem gerekiyor. Çünkü babamın üzerine çok titrediği, benim de canımdan çok sevdiğim erkek kardeşim sağlığına kavuştu. Ya da şöyle diyen de vardı. Babamın tarlasına bitişik bir tarla var ve bu tarlayı ekip biçenler güneşin kavurucu sıcağına maruz kalıyorlar. Orada 2 ağaç dikeyim de bu zavallı insanlar onun gölgesinde bazen dinlenebilsinler. Birçok troglodit bir gün bir araya gelirler ve içlerinden yaşlı biri kötü bir hareket yaptığından kuşkulandığı bir gençten söz ederek sitemde bulundu. Genç trogloditler şöyle dedi. Bu suçu işlediğini zannetmiyoruz ama eğer işlemişse ailesinden ölen en son kişi o olsun. Yabancıların evini yağmalayıp her şeyi alıp götürdüklerini öğrenen bir troglodit şöyle der. Haksızlık yapmamış olsalardı, çaldıklarını benden daha uzun süre kullanmalarını tanrılardan dilerdim. Bu kadar bolluk ve ferahı kıskananlar elbette oldu. Komşu halklar nafile bir bahaneyle bir araya geldiler ve onların sürülerini kaçırmaya karar verdiler. Kararı öğrenen trogloditler harekete geçip onlara şöyle diyen elçiler gönderdiler. Trogloditler size ne yaptı? Karılarınızı mı kaçırdılar? Hayvanlarınızı mı yürüttüler? Tarlalarınızı mı yıkıp yıktılar? Hayır, biz adiliz ve tanrılardan korkarız. O halde bizden ne istiyorsunuz? Giyecek yapmak için yün mü istiyorsunuz? Sürüleriniz için süt mü istiyorsunuz? Yoksa ağaçlarımızın meyvelerini mi? Silahlarınızı bırakın, aramıza katılın da bütün bu saydıklarımızı size verelim. Fakat topraklarımıza düşmanca girerseniz en kutsal şey üzerine yemin ederiz ki sizi en adaletsiz millet kabul eder ve yabani hayvanlara nasıl davranıyorsak size de öyle davranırız. Muhatapları bu sözlere dudak büktüler. Bu yabani insanlar trogloditlerin toprağını silah zoruyla işgal ettiler ve bu saf insanların fazla dayanabileceklerini zannetmiyorlardı. Fakat trogloditler savunmaya çok güzel hazırlanmıştılar. Hanımlarını ve çocuklarını kendi aralarına yerleştirdiler. Düşmanlarının sayısı değil de adaletsizlikleri onları şaşırtmıştı. Yüreklerini yeni bir kızgınlık sarıverdi. Biri babası için, diğeri karısı ve çocukları için, kimi kardeşleri için, diğer biri ise dostları için, yani hepsi troglodit halkı için ölmek istiyordu. Ölen birinin yeri diğeri tarafından alınıyordu ve bu yeni gelen hem ortak amaç hem de ölen hemşehrisinin öcünü almak için çarpışıyordu. Haksızlığın ve erdemin kavgası işte böyle oldu. Tek amaçları ganimet olan bu kalleş insanlar trogloditlerin erdemi karşısında daha fazla dayanamayıp onlara dokunamadan bile kaçma yüzsüzlüğünü gösterdiler. Erzurum 6 Cemazi'ül Ahır 1711. 14. mektup. Özbek'ten aynı kişiye. Sayıları her gün biraz daha arttığı için trogloditler bir kral seçme zamanı geldiğine karar verdiler. Tahtı en adil kişiye vermek gerektiği konusunda anlaştılar ve bütün gözler uzunca bir ömür sürmesine karşın erdeminden bir şey kaybetmeyen saygı değer bir yaşlıya çevrildi. Ama o bu toplantıya katılmak istemeyip müteessir bir şekilde evine çekildi. Kendisi hakkında verilen kararı kendisine iletmek için elçiler yollandığında duygularını şöyle dile getirir yaşlı adam. Bu haksızlığı trogloditlere yapmam ve onlar arasında benden daha adil kimse olmadığı inancının yayılmasını Tanrı göstermesin. İlle de tahtı bana vermek istiyorsanız bunu kabul etmeliyim. Fakat özgür doğan trogloditlerin benim tahta geçmemle esir olduklarını görürsem kederimden ölürüm. Bunları söyledikten sonra iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Yazıklar olsun bugüne ki bu kadar yaşadım diye ekledi. Sonra ciddi bir ses tonuyla haykırdı. Ey trogloditler, bunun ne demek olduğunu çok iyi görüyorum. Erdeminiz size ağır gelmeye başladı. Hiçbir yöneticiniz olmamasına karşın erdemli olmalısınız. Zaten durum böyle olmasaydı ayakta kalmayı beceremez ve dedelerinizin düştüğü bahtsızlığa siz de düşerdiniz. Fakat bu boyunduruk size herhalde çok ağır geliyor. Bir prense boyun eğmeyi ve onun sizin adetlerinizden daha az katı kanunlarına uymayı tercih ediyorsunuz. Böyle bir durumda tutkunuzu tatmin edebileceğinizi, zengin olabileceğinizi, basit bir şehvet duygusuyla günlerinizi geçireceğinizi ve büyük suç işlemekten kaçındığınızda erdeme ihtiyaç duymayacağınızı bilmektesiniz. Bir an duraksadı ve gözyaşları ırmak olup aktı. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bir troglodite herhangi bir şeyi nasıl olur da emredebilirim? Benden etkilenmeden içinden geldiği için erdemi elinden bırakmayan birinin benim emrimle erdemli bir hareket yapmasını mı istiyorsunuz? Ey trogloditler! Ben artık ömrümün son demindeyim. Kanım bile artık damarlarımda akmıyor. Yakında sizin kutsal dedelerinizi yeniden göreceğim. Onları üzmemi ve erdem boyunduruğundan başka bir boyunduruğa sizi vurduğumu söyleme mecburiyetini benden niçin istiyorsunuz? Erzurum 10 Cemazi'ül Ahır 1711. 15. mektup. Baş harem ağasından Erzurum'daki siyahi harem ağası Saran'a. Seni bu yerlere getirmesini ve bütün tehlikelerden seni korumasını Tanrı'dan diliyorum. Arkadaşlık denen bağı hiç tanımama ve kendi kabuğuma çekilmiş olmama karşın benim de bir kalbim olduğunu bana hissettirdin ve kurallarımın baskısı altında yaşayan bütün kölelere karşı taş gibi kalbim varken senin büyüyüşünü zevkle izledim. Efendimin sana gözlerini diktiği gün gelip çatmıştı. Özgürlüğün bitip demir parmaklıklar arasına kapanman gerektiğinde daha tam gelişmemiştin. Sana acıyıp acımadığımı ya da neredeyse bana ulaştığını görmekten zevk alıp almadığımı söylemeyeceğim. Gözyaşlarını ve çığlıklarını teskin ettim. Devamlı itaatın zorunlu olduğu kölelik konumundan çıkarak her zaman emredenin sen olacağın diğer bir kölelik konumuna girip adeta yeniden doğduğunu görür gibiyim. Eğitiminle ilgilendim. Eğitim esnasında göstermek zorunda olduğun ciddiyet yüzünden seni ne kadar sevdiğimin farkında bile değildim. Teşbihte hata olmasın ama bir baba oğlunu nasıl severse ben de seni öyle candan seviyordum. İmandan habersiz Hristiyanların ikamet ettiği ülkeleri dolaşacaksın. Oralarda birçok sefaat görmen olasıdır. Milyonlarca düşman arasında peygamber seni nasıl görürdü acaba? Dönüşte Efendimizin Mekke'de haç yapmasını isterim. Böylece melekler şehrinde bütün pisliklerden arınıp hepiniz tertemiz olursunuz. İsfahan Sarayı 10 Cemazi'ül Ahır 1711. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 33.